96. Sözleşme. Anlattığımız görüşmeden 3 gün sonra, yani Matmazel Eugene Danglars ile bankacının prens ünvanıyla anmakta ısrarlı olduğu Andrea Cavalcanti'nin sözleşmeyi imzalaması için belirlenen gün, öğleden sonra saat 5'e doğru, serin bir rüzgar, Monte Cristo'nun evinin önündeki küçük bahçedeki yaprakları hışırdatırken, Kont çıkmaya hazırlanıyor ve 15 dakikadır sürücü koltuğunda oturan arabacının dizginleri tuttuğu atlar ayaklarını yere vuruyordu. O sırada birçok kez, özellikle de oteldeki akşam yemeği sırasında karşılaştığımız zarif fayton, giriş kapısının köşesinde hızla döndü ve adeta bir prensesle evlenecekmiş gibi şık ve tüm bakışları üstüne çekecek şekilde giyinmiş Monsieur Andrea Cavalcanti'yi basamakların üzerine bırakmaktan ziyade fırlattı. Kendine özgü içtenliğiyle kontun sağlığını sordu ve çevik bir hamleyle ilk kata ulaştığında karşısında bizzat kontu gördü. Genç adamı gören kont durdu. Andrea Cavalcanti'ye gelince harekete geçmişti ve harekete geçtiğinde hiçbir şey onu durduramazdı.
''Günaydın sevgili Monsieur Monte Cristo'' dedi.
''Ah, Monsieur Andrea'' dedi kont hafif alaycı bir ses tonuyla. ''Nasılsınız?''
''Gördüğünüz gibi harikayım. Sizinle konuşacak çok şey var. Ama siz çıkıyor muydunuz, giriyor muydunuz?''
''Çıkıyordum, Monsieur.''
''O halde sizi geciktirmemek için dilerseniz arabanıza bineyim. Tom da faytonumla bizi izleyecek.''
''Hayır.'' dedi algılanamaz bir küçümsemeyle gülümseyen ve genç adamla birlikte görünmekten hiç kaygı duymayan Kont. ''Hayır, sevgili Monsieur Andrea, sizinle burada görüşmeyi tercih ederim. Böylece arabacı söylediklerinize kulak kabartamaz.''
Bunun üzerine birinci kattaki küçük salona giren kont oturdu ve bacak bacak üstüne atarken genç adama da oturmasını işaret etti. Andrea en güleç ifadesini takındı. ''Sevgili kont, törenin bu akşam yapılacağını, sözleşmenin saat 9'da kayınpederimin evinde imzalanacağını biliyorsunuzdur.''
''Ah, gerçekten mi?'' dedi Monte Cristo.
''Nasıl, bu haberi benden mi aldınız? Monsieur Danglars sizi bu törenden haberdar etmedi mi?''
''Evet, dün ondan bir mektup aldım ama sanırım saat belirtilmemiş.''
''Olabilir. Kayınpeder herkesin hangi saatte yapılacağını tahmin edeceğini düşünmüştür.''
''Monsieur Cavalcanti, işte artık mutlusunuz. Çok uygun bir sözleşme yapıyorsunuz. Üstelik Mademoiselle Danglars güzel bir kız.''
''Doğru.'' diye yanıtladı Cavalcanti mütevazi bir tonda.
''En azından ben çok zengin olduğuna inanıyorum.'' dedi Monte Cristo.
''Çok zengin olduğuna inanıyorsunuz.'' diye sordu genç adam.
''Elbette. Monsieur Danglars'ın servetinin en azından yarısını gizlediği söylenir.''
15-20 milyonu olduğunu kendisi söylüyor, dedi gözleri sevinçle parlayan Andrea.
Ayrıca Birleşik Devletler'de ve İngiltere'de artık eskisi kadar ilgi çekmeyen ama Fransa için yepyeni olan bir girişimde bulunmak üzere, diye ekledi Kont.
Evet evet, neden söz ettiğini biliyorum. İhalesini aldığı demiryolu, öyle değil mi?
Elbette, herkes bu işten en azından 10 milyon kazanacağını düşünüyor.
10 milyon, buna inanıyor musunuz? Muhteşem. Dedi
altın gibi parlak sözlerin madeni sesinin yarattığı etkiyle kendinden geçen Cavalcanti.
Üstelik diye devam etti Monte Cristo, bu servetin tamamı sizin olacak. Madame Danglars tek çocuk olduğundan bu sizin doğal hakkınız. Zaten babanızın bana söylediği kadarıyla sizin servetinizin de nişanlınızınkinden aşağı kalır yanı yok. Ama bu para işlerini bir kenara bırakalım, Monsieur Andrea. Bu işi biraz kolayca ve ustaca hallettiğinizin farkında mısınız?
''Öyle denebilir.'' dedi genç adam. ''Ben diplomat olmak için yaratılmışım.''
''Tamam o zaman, size diplomat yapalım. Bildiğiniz gibi diplomasi öğrenilmez. İnsan da içgüdüsel olarak mevcuttur. Peki kızın gönlünü fethettiniz mi?''
''Aslında bu konuda endişeliyim.'' diye yanıtladı Andrea. Fransız tiyatrosunda Dorantin ya da Valer'in Alcaste verdikleri yanıtlardan öğrendiği bir tonda.
''Sizi az da olsa seviyor mu?''
''Benimle evlendiğine göre öyle olması gerekir.'' dedi Andrea zafer kazanmış gibi gülümseyerek.
''Ama yine de bir hususu unutmamalıyız.''
''Neyi?''
''Tüm bu gelişmeler sırasında garip bir şekilde destek gördüğümü.''
''Hadi canım, bundan hiç kuşkum yok.''
''Size koşullar mı yardım etti?''
''Hayır, siz ettiniz.''
''Ben mi? Bu lafları bir kenara bırakın prens.'' dedi Monte Cristo bu ünvana yapmacık bir vurguyla. ''Sizin için ne yapabilirdim ki? İsminiz, toplumsal konumunuz ve meziyetleriniz yeterli değil miydi ki?''
"Hayır," dedi Andrea. "Hayır, boşuna uğraşmayın Monsieur. Ben sizin gibi bir insanın konumunun benim ismimden, toplumsal konumumdan ve meziyetlerimden çok daha etkili olduğuna inanıyorum."
İyice abartıyorsunuz Monsieur, dedi genç adamın alçakça kurnazlığını hisseden ve sözü nereye getireceğini anlayan Monte Cristo. Sizi, sayın babanızın nüfuzunu ve servetini öğrendikten sonra himayem altına aldım. Zaten sizi ve dünyaya gelmenizi sağlayan ünlü kişiyi tanıma mutluluğunu bana kim verdi? İki iyi dostum, Lord Wilmore ve başrahip Busoni. Beni size kefil olmaya değil ama size sahip çıkmaya kim teşvik etti? İtalya'da çok tanınan ve çok onurlu bir insan olan babanızın adı. Ben şahsınızı tanımıyorum. Bu sükunet, kendini rahatça ifade ediş, Andrea'ya kendisininkinden daha güçlü bir el tarafından kavrandığını ve bundan sıyrılmanın kolay olmayacağını gösterdi. ''Bak sen!'' dedi. ''Babam gerçekten çok mu zengin Sayın Kont?'' ''Söylendiği kadarıyla evet.'' ''Bana vaat ettiği evlenme parasının gelip gelmeyeceğini biliyor musunuz?'' ''Bununla ilgili bir mektup aldım.'' Peki ya 3 milyon? Büyük bir ihtimalle ulaşmak üzeredir. Yani o para gerçekten elime geçecek mi? Elbette geçecek, diye yanıtladı Kont. Monsieur, sanırım şimdiye kadar para yatırma konusunda bir aksilik yaşanmadı. Andrea öyle şaşırdı ki bir an için düşlere daldı. O halde Monsieur, dedi düşlerinden sıyrılarak, bana sizden tek bir şey istemek kalıyor ve hoşunuza gitmese bile bunu anlayışla karşılayacaksınız. Söyleyin, dedi Monte Cristo. Servetim sayesinde birçok seçkin kişiyle ilişki kurdum ve hatta en azından şu anda çok sayıda dostum var. Ama tüm Paris sosyetesinin önünde evlenirken güçlü birinin desteğine ihtiyacım var. Ve babam yanımda olmayacağından beni rahibin karşısına güçlü birinin götürmesi gerekir. Babam Paris'e gelmiyor, öyle değil mi? Babanız yaşlı, tüm bedeni yara izleriyle kaplı ve her yolculuk edişinde ölesiye acı çekiyor. Anlıyorum, o zaman sizden bir istekte bulunacağım. Benden mi? Evet, sizden. Tanrım, nasıl bir istekmiş bu? Babamın yerini almanız. Ah, sevgili Monsieur, nasıl olur? Sizinle mutluluğuna eriştiğim onca sohbete rağmen beni böyle bir soru yöneltecek kadar kötü tanımışsınız. Benden borç almak için nadir rastlanan bir meblağ olsa da 500 bin frank borç isteseydiniz, onurum üzerine yemin ederim ki canımı bu kadar sıkmazdınız. Sanırım size daha önce de söylemiştim. Şunu iyi bilin ki Monte Cristo Kontu insanlarla kurduğu özellikle manevi ilişkilerinde çok titiz davranmaktan hatta doğulu bir insanın batıl inançlarına kapılmaktan asla vazgeçmedi. Demek Kahire'de, Smirna'da ve Konstantinopolis'te sarayları olan ben bir evlilik töreninde baş köşeye oturacağım. Asla.
Yani beni reddediyorsunuz.
Kesinlikle ve oğlum ya da kardeşim de olsaydınız yine de reddederdim.
''Ah nasıl olur?'' diye haykırdı hayal kırıklığına uğrayan Andrea. ''Peki o zaman ne yapmam gerek?''
''Söylediğiniz gibi yüzlerce dostunuz var.''
''Tamam ama beni Monsieur Danglars'la siz tanıştırdınız.''
''Kesinlikle hayır. Olayları tüm gerçeklikleriyle yeniden ele alalım. Sizi onunla birlikte oteldeki akşam yemeğine ben davet ettim. Ama onunla kendiniz tanıştınız. Bunlar çok farklı şeyler.''
''Evet ama evlenmeme siz yardım ettiniz.''
''Ben mi?'' ''Hiçbir şekilde yardım etmedim. Rica ederim bana inanın. Ama benden Monsieur Danglars'tan kızını istememi rica ettiğinde size ne yanıt verdiğimi hatırlayın. Ah sevgili prens, ben evlilik işlerine hiç karışmam. Bu benim prensip kararımdır.'' Andrea dudaklarını ısırdı.
''En azından orada olacak mısınız?''
''Tüm Paris orada olmayacak mı?''
''Ah kuşkusuz.''
''O halde ben de tüm Paris gibi orada olacağım.''
''Sözleşmeyi imzalayacak mısınız?''
''Ah, bunda bir sakınca görmüyorum. Evliliklerle ilgili titiz davranışlarım o kadar ileri gitmez.''
''Başka bir şey önerdiğinize göre bana verdiğinizle yetinmeliyim. Ama son bir söz daha, Kont.''
''Neymiş?''
''Bir tavsiye.''
''Dikkatli olun, bir tavsiye bir yardımdan daha kötüdür.''
''Ah, bu tavsiyeyi bana kendinizi riske atmadan verebilirsiniz.''
''Söyleyin.''
''Karımın çeyizi 500 bin frank.''
''Bunu bana Monsieur Danglars da söylemişti.''
O parayı almam mı yoksa notere teslim etmem mi gerekir?
Olayların nezaket kuralları çerçevesinde gelişmesi için şöyle yapmak gerekir. Noterleriniz birbirlerine ertesi gün ya da daha ertesi gün için sözleşme randevusu verirler. Ertesi gün ya da daha ertesi gün paranızla çeyizi değiş tokuş ederler. Evlilik gerçekleştikten sonra milyonları aile reisi olarak size teslim ederler.
Kayınpederimin bizim paralarımızı az önce bahsettiğiniz o ünlü demiryolu işine yatırmaya niyetli olduğunu duyduğumu sanıyorum, dedi Andrea hiç gizleyemediği bir endişeyle.
Ama, diye yanıtladı Monte Cristo, herkes bu girişim sayesinde sermayenizin üçe katlanacağından emin. Sayın Baron Danglars iyi bir babadır ve hesabını bilir.
Tamam o zaman, dedi Andrea. Beni çok inciten reddiniz dışında her şey yolunda. Böyle bir durumda bunu doğal ihtiyatlılığıma bağlayın.
Tamam, dedi Andrea. Dilediğiniz gibi olsun. Bu akşam 9'da görüşmek üzere.
Görüşmek üzere. Ve dudakları solan, yine de dudaklarındaki yapmacık gülümsemeyi muhafaza eden Monte Cristo'nun hafif direncine rağmen Andrea Kont'un elini sıktı ve faytonuna atlayıp gözden kayboldu. Andrea saat 9'a kadar kendisine kalan 4-5 saati koşuşturmayla, sözünü ettiği arkadaşlarını ziyaret etmekle, şık kıyafetli arkadaşlarını alıp bankacıya gitmekle, bir süredir başını döndüren ve o sırada da Danglars'ın el koyduğu yatırım vaatleriyle arkadaşlarının gözlerini kamaştırmakla geçirdi. Gerçekten de saat 8.30'da Danglars'ın büyük salonu, bu salonun bitişiğindeki koridor ve aynı kattaki diğer 3 salon, duydukları yakınlıktan ziyade yeni bir şeylerin yaşandığı yerde olmaya duyulan karşı konulmaz ihtiyaçla gelip parfüm kokularını yayan bir kalabalıkla dolmuştu. Bir akademisyen bunları sosyete gecelerinin kararsız kelebekleri, acıkmış arıları ve vızıldayan eşek arılarını cezbeden çiçek demetlerine benzetebilirdi. Salonlar mumlarla aydınlanmıştı. Işık yaldızlı tavan köşebentlerinden ipek duvar kağıtlarının üzerine dalgalar halinde yayılıyordu. Ve Danglars için sadece zenginliğin ifadesi olan bu dekorasyonun çirkinliği tüm heybetiyle ışıldıyordu. Mademoiselle Eugene zarif bir sadelikte beyaz işlemeli beyaz bir ipek elbise giymişti. Beyaz bir gül simsiyah saçlarında yarı yarıya kayboluyordu. Bu görünümünü zenginleştirmek için tek bir mücevher bile takmamıştı. Ancak gözlerinden kendisine göre sıradan bir bakireliği yansıtan bu temiz pak kıyafetle hiç uyuşmayan o muhteşem kendine güven okunuyordu. Ondan 30 adım ötedeki Madame Danglars, Debry, Beauchamp ve Chateroni ile sohbet ediyordu. Debry bu büyük törene herkes gibi hiçbir ayrıcalığı olmadan gelmişti. Etrafı meclis üyeleri, sermayedarlar tarafından çevrilmiş olan Monsieur Danglars, olayların gidişatı hükümeti kendisini bakanlığa davet etmeye zorladığında yürürlüğe koyacağı yeni bir vergi düzenlemesini açıklıyordu. Operanın en gözde züppelerinden birinin koluna girmiş olan Andrea, rahat görünmek için atılgan olmaya ihtiyaç duyduğundan ona gelecek projelerini, 175 bin franklık geliriyle Paris sosyete yaşamına katacağı şatafat gösterilerini küstahça anlatıyordu. Salonlardaki kalabalık, turkuaz, yakut, zümrüt, opal ve elmastan bir gelgit gibi salınıyordu. Her zaman olduğu gibi en çok süslenmiş olanlar en yaşlı kadınlardı. Ve büyük bir ısrarla kendilerini göstermeye çalışanlar ise en çirkinleriydi. Birkaç güzel beyaz zambak, kokulu ve narin bir gül varsa da onları doğulu gibi başına kumaş bağlamış bir anne ya da cennet kuşu tüyü takmış bir teyze tarafından gizlendikleri köşelerde aramak gerekiyordu. Bu kalabalığın, bu uğultunun, bu kahkahaların arasında kapıcı sürekli ticari çevrelerde tanınmış bir iş adamının, orduda ya da edebiyat alanında saygı duyulan birinin ismini haykırıyor, gruplar hafifçe hareketlenerek bu yeni ismi karşılıyorlardı. Ama gelenlerden ancak biri insan dalgalarından oluşan bu okyanusu titretme ayrıcalığına sahip olsa da birçoğu kayıtsızlıkla ya da küçümseyen sırıtışlarla karşılanıyordu. Üzerinde uyuyan Endymion'un resminin bulunduğu büyük sarkaçlı saatin akrebi altın kadran üzerinde saat 9'u gösterirken ve mekanik düşüncenin sadık uygulayıcısı olan sarkaç 9 kere yankılanırken Monte Cristo'nun ismi de haykırıldı. Salondaki herkes elektrik çarpmış gibi başını kapıya çevirdi. Kont her zamanki sadeliğiyle siyah takım elbise giymişti. Beyaz yeleği geniş ve asil göğsünü açığa çıkarıyordu. Teninin erkeksi solgunluğu siyah yakalığının garip bir şekilde belirginleşmesini sağlıyordu. Mücevher olarak sadece yelek zinciri takmıştı. Bu zincir, altın boğumları beyaz kumaşın üzerinde hafifçe belirecek kadar inceydi. Kapının etrafında hemen bir çember oluştu. Kont bir bakışta salonun bir ucundaki Madame Danglars'ı, diğer ucundaki Monsieur Danglars'ı ve hemen karşısındaki Mademoiselle Eugene'i gördü. İlk önce Valentine hala rahatsız olduğu için yalnız gelmiş olan Madame de Villefort'la sohbet eden baronese yaklaştı ve önündeki yol açıldığından sağa sola yönelmeden Eugene'in yanına gitti. Kibirli sanatçı kız hızla söylenen ölçülü iltifatlardan çok etkilendi. Eugene'in yanındaki Mademoiselle Louise Darmily, Conta zarif bir jestle İtalya'ya yazdığı tavsiye mektupları için teşekkür etti ve bu mektupları her zaman kullanacağını söyledi. İki kızın yanından ayrılan Monte Cristo, arkasını döndüğünde elini sıkmak için yaklaşan Danglars'ı gördü.
Bu üç toplumsal kuralı yerine getiren Kont durdu ve başka bir dünyanın, özellikle de belli bir kavrama gücüne sahip insanlarına özgü bir ifadeyi yansıtan bakışlarını etrafında gezdirdi. Bu bakışlar adeta, ''Ben yapmam gerekeni yaptım, şimdi başkaları bana karşı görevlerini yerine getirsin.'' diyordu. Yandaki salonda olan ve Monte Cristo'nun kalabalık üzerinde yarattığı ürpertiyi hisseden Andrea, Kont'u selamlamaya koştu. Ama Kont'un etrafı tamamen çevrilmişti. Az konuşan ve anlam ifade etmeyen tek bir sözcük bile kullanmayan insanların başına geldiği gibi her sözü tartışılıyordu. O sırada içeri giren noterler, imza için hazırlanmış yaldızlı ahşap masayı kaplayan altın işlemeli kadife örtünün üstüne okunulamaz biçimde yazılmış belgeleri koydular. Biri otururken diğeri ayakta kaldı. Bu törende yer alan Paris'in yarısının imzalayacağı sözleşmenin okunmasına başlanıyordu. Herkes yerini aldı ya da daha doğrusu kadınlar çemberi oluşturdu. Boylo'nun dediği gibi ilginin yoğunlaştığı noktaya daha kayıtsız kalan erkekler, Andrea'nın heyecanlı hareketliliği, Monsieur Danglars'ın dikkati, Eugene'in soğukkanlılığı ve Baroness'in bu önemli olay karşısındaki rahat ve neşeli tavrı hakkında yorumlar yaptı. Sözleşme okunurken çıt çıkmadı. Ama okuma biter bitmez salondaki uğultu öncekinden daha baskın bir şekilde yeniden yayılmaya başladı. Hayranlık uyandıran meblağlar, iki gencin geleceğine ait olan milyonlar ve bu gösteriyi tamamlamak için özel hazırlanmış odada bulunan gelinin çeyizi ve elmasları kıskanç davetlilerin kulaklarında tüm saygınlıklarıyla yankılanmıştı. Mademoiselle Danglars'ın gençlerin gözünde daha da artan çekiciliği o an için güneşin parlaklığını gölgede bırakıyordu. Kadınlara gelince bu milyonları kıskanırken güzel olmak için bu milyonlara ihtiyaç duymadıklarını düşünüyorlardı. Dostlarının etrafını sardığı, iltifatlarla boğduğu, yaltaklanmalara maruz kalan Andrea ise gördüğü düşün gerçeğe dönüştüğüne inanmaya başlıyordu. Aklını kaçırmak üzereydi. Noter görkemli bir tavırla elini aldığı kalemi başının üzerine kaldırdı ve ''Beyler, sözleşme imzalanacak.'' dedi. Önce baronun imzalaması gerekiyordu. Ardından Monsieur Cavalcanti'nin vekili, sonra barones, sonra da pulluk kağıdın üzerinde iğrenç bir tarzda yazıldığı gibi müstakbel karı koca imza atacaktı. Baron kalemi alıp imzasını attı. Ardından da vekil imzaladı. Madame Wilford'un koluna girmiş olan barones masaya yaklaştı. ''Dostum, ne can sıkıcı bir durum değil mi?'' dedi kalemi eline alırken. ''Sayın Monte Cristo Kontu'nun az kalsın mağduru olacağı o cinayet ve hırsızlık davasıyla ortaya çıkan beklenmedik bir aksilik bizi Monsieur de Villefort'tan yoksun bıraktı.''
''Ah tanrım!'' diye karşılık verdi Danglars. ''İnanın hiç umurumda değil.'' dercesine. ''Tanrım!'' dedi Danglars'ın yanına yaklaşan Monte Cristo. ''İstemeden bu yokluğa neden olduğumdan endişeleniyorum.''
''Nasıl, siz mi Kont?'' dedi Madame Danglars imza atmak üzereyken. ''Eğer böyleyse dikkatli olun, sizi hiçbir zaman bağışlamayacağım.'' Andrea kulak kabarttı.
''Yine de bunda benim bir suçum olmadığını belirtmek isterim.'' dedi Kont.
Herkes büyük bir merakla dinliyordu. Ağzından nadiren birkaç sözcük çıkan Monte Cristo konuşacaktı. ''Söylendiği kadarıyla hırsızlık yapmak için gelen o bahtsızın benim evimden çıkarken suç ortağı tarafından öldürüldüğünü hatırlıyor musunuz?'' dedi Kont derin bir sessizliğin ortasında.
Evet,
dedi Danglars. Tamam işte, ona yardım etmek için giysileri çıkarılıp bir kenara atılmıştı. Ama adalet o ceket ve pantolonu mahkeme kalemine teslim etmek için alırken yeleği unutmuştu. Rengi bariz biçimde solan Andrea yavaşça kapıya yöneldi. Ufukta bir bulutun belirdiğini görüyor ve o bulut bağrında bir fırtınayı taşır gibi görünüyordu gözüne. İşte her yanı kana bulanmış ve kalbi hizasında delinmiş o zavallı yelek bugün bulundu. Çığlıklar atan 2-3 kadın bayılacak gibi oldu. Yeleği bana getirdiler. Bu paçavranın kime ait olduğunu kimse tahmin edemezdi. Bunun kurbanın yeleği olabileceğini sadece ben düşündüm. Uşağım bu lanetli kutsal emanetin ceplerini tiksintiyle ve tedbirli bir şekilde karıştırırken bir kağıt buldu. Bu kime yazılmış bir mektuptu, biliyor musunuz? Size baron.
''Bana mı?'' diye haykırdı Danglars.
''Ah tanrım, evet, size yazılmıştı. Kanın lekelediği kağıtta isminizi okumayı başardım.'' diye yanıtladı Monte Cristo, genel şaşkınlığı yansıtan hafif çığlıkların arasında.
''Ama?'' diye sordu kocasına endişeyle bakan Madame Danglars. ''Bunun Monsieur de Villefort'un törene gelmemesiyle ne ilgisi var?''
''Çok basit madame.'' diye karşılık verdi Monte Cristo. ''Bu yelek ve bu mektup suç kanıtları olarak değerlendirilebilirdi.
Mektubu ve yeleği Sayın Kraliyet Savcısına gönderdim. Sevgili Baron, ceza davalarını ilgilendiren konularda en güvenilir yol yasaya başvurmaktır. Belki de size karşı bir komplo hazırlanıyordu. Andrea bakışlarını Monte Cristo'ya sabitledi ve ikinci salonda gözden kayboldu.
''Bu mümkündür,'' dedi Danglars. ''Öldürülen adam eski bir kürek mahkumu değil miydi?''
''Evet,'' dedi Kont. ''Cadrus adlı eski bir kürek mahkumuydu.'' Danglars'ın rengi hafifçe solarken ikinci salondan çıkan Andrea bekleme salonuna girdi. ''Hadi imzanızı atın,'' dedi Monte Cristo. ''Anlattıklarımın herkese heyecanlandırdığını fark ediyorum ve Sayın Baroness'ten ve Mademoiselle Danglars'tan özür diliyorum.'' İmzasını atmış olan Baroness kalemin notere geri verdi.
''Sayın Prens Cavalcanti,'' dedi noter katibi. ''Sayın Prens Cavalcanti, neredesiniz?''
''Andrea, Andrea!'' diye haykırdı. Soylu İtalyanla kendisine vaftiz ismiyle hitap edecek kadar yakınlık kurmuş birçok genç.
''Prensi çağırın, ona imza atma sırasının geldiğini bildirin!'' diye bağırdı Danglars bir hizmetkara.
Ama aynı anda ana salonda davetlilerden oluşan kalabalık sanki eve bir canavar girmiş gibi korkuya kapılarak geriledi. Gerçekten de ortada geriye çekilecek, korkulacak, çığlık atılacak bir durum vardı. Salonun her kapısına ikişer jandarma koyan bir jandarma onbaşı, nişan takmış bir komiserin önünde Danglars'a doğru ilerliyordu. Bir çığlık atan Madame Danglars bayıldı. Tehlikede olduğunu hisseden, bazı vicdanlar asla rahat edemez, Danglars davetlilerine dehşetle altüst olmuş bir yüz ifadesiyle baktı.
''Neler oluyor Monsieur?'' diye sordu komisere doğru yürüyen Kont. ''İçinizde adı Andrea Cavalcanti olan biri var mı?'' diye sordu konta cevap vermeyen komiser.
Salonun dört bir yanından şaşkınlık çığlıkları yankılandı. Herkes etrafına bakındı, birbirlerine sorular sordu.
''Andrea Cavalcanti de kim?'' diye sordu afallayan Danglars. ''Toulon'dan kaçmış eski bir kürek mahkumu. Peki suçu neymiş?'' ''Eski kürek mahkumu arkadaşı Cadrus'u Monte Cristo kontunun evinden çıkarken öldürdüğü bildirildi.''
dedi komiser kayıtsız bir ses tonuyla. Monte Cristo hızla etrafına göz attı. Andrea ortadan kaybolmuştu.